Ayrım 64.
Aydınlanma değil merhamet. Rus farmasonları Alman geleneğinin de etkisiyle kendilerinden bir azizi, Rusya'ya Hristiyanlığı getiren ilk aziz olduğu söylenen Saint Andrei'yi bayrak ediniyorlar. Böylece avam dini dedikleri Hristiyanlıktan koptuklarını hisseden, ancak Ekaterina divanının Voltaireciliğinden de tatmin olmayan yüzlerce Rus aristokratı, ahlaksızlıktan, agnostisizmden, saray hayatının yüzeyselliğinden arınmak üzere farmasonluğa akın ediyor. Bu bağlamda Rus farmasonluğu Voltaire hafif meşrepliği kadar Fransız akılcılığı ve dünyeviliğine de tepki olarak doğuyor. Yaptıkları ilk işlerden birisi gizli bir cemiyet kurarak üniversite müfredatını kendi idealleri doğrultusunda düzenlemek. 1780'de kurulan gizli cemiyetin adı Ahenk. Ahenk bir bilim cemiyeti. Scientificheskaya ancak bilim ile dini bütünleştirmeyi amaç edinen bir cemiyet. Hristiyan değerlerini reddeden bilim zehirli bir yılan gibi şerir olur diyorlar. Novikov bilim ve dinin aynı temel gerçeğin iki yüzü olduğunu yazıyor. İman ve akıl, felsefe ve ilahiyat arasında çatışma olmamalı. İman akla ters düşmez. Hayatın hasiyetini bozmaz, sadece batıl unsurların ayıklanmasını sağlar. Galina Alekseyevna, Tsiolkovski gibi Rus düşünce adamlarını kozmik meselelerde yoğunlaşmaya yöneltenin de Novikov'un bu çabası olduğunu söyledi. Perun'a duyulan inancın bile faydası olacak demişti Tsiolkovski. Dünyanın genel bir resmini oluşturmakta Perun'a bile ihtiyacımız olacak. Türkiye'den bakınca görünmüyor ama zamanın Rus düşünce dünyası, Alman, İsveç, İngiliz ya da Fransız, Avrupa düşünce dünyası ile iç içe. 1800'lü yıllara girmeden Edison'dan Steele'a, Bunyan'dan Milton'a, Batı düşüncesinin hemen tüm temsilcileri hatmedilmiş. Şekillendirilmesine Nikolay Novikov'un büyük emeği olan Güllü Haç Locası'nın Rosik Rusiyan, bir ucunda da Rusya Kralı Büyük Frederick'in olması, farmason deizminin Avrupa'nın ruhani şekillenmesinde oynadığı belirleyici rolü gösteriyor. Güllü Haç gizli olduğu kadar da efsanevi bir tarikat. Rivayete göre kutsal topraklarda yaşayan Gnostik Hristiyan ilahiyatçılarının öğrencisi Christian Rosenkreuz isimli bir Alman tarafından 1407'de kurulmuş. Tarikat Rosenkreuz'un 1484'te ölümüyle birlikte 17. yüzyılda yeniden dirilmek üzere dağılmış. Güllü Haç mensuplarının ulu tapınakları dünyanın kendisi. Hikmete en yakın olanlar konumlarını Rus aydınlanmasının akılcılığından olduğu kadar, insanoğlunun Hazreti Adem'den bu yana biriktirdiği, yanlış ya da sözde bilgilerden kurtulmuş olmalarına borçlu olduklarını düşünüyorlar. Ancak Adem'in ışığı bir kıvılcıma dönüşmüş olsa da, insanın içinde yaşamaya devam etmektedir. Yeniden parlamasını sağlamak için yapılması gereken manevi arınma ve tabiatın işaretlerini çözmek. Kadim tarihi öğrenmek yararlı çünkü Adem'in kaybolan ışığının izlerinin orada bulunabileceğini düşünüyorlar. Novikov'un yakın dostu Alman Johann Georg Schwarz, ışığa götüren üç yol sayıyor. Mantık, sezgi ve vahiy. Bunlardan en zayıfı mantık. Sezgi sonra geliyor ve gülün güzelliğiyle özdeşleşiyor. Vahiy batıni bilgi. Bilge ışığa bu üç aşamadan geçerek varıyor. İki arkadaş Voltaireciliğe kaptırıp giden ham zihinleri yola getirmek için makale üzerine makale yazıyorlar. Mükemmeliyet ve bilgi yolunda çektiği çileler Schwarz'ı erken yaşta öldürüyor. Ama düşünceleri yarı gizli felsefe topluluklarında yaşamaya devam ediyor. Farmasonlar bu yarı gizli topluluklara kod adlarıyla katılıyorlar. Kardeşlik, yardımlaşma, kapalı kapılar ardına tartışmalar, karşılıklı eleştiriler ve 4 ayda bir büyük üstada zorunlu günah çıkartma adet haline geliyor. Zamanla kutsanmış düşünürlerin yeterince çaba göstermeleri halinde cennetin bu dünyada gerçekleştirilebileceği inancı yerleşiyor. Entelijensiyanın dünyevi ve fani olan her türlü maddiyattan kurtulmuş, zihinsel bir cevher olarak her şeyi sonsuza dek etkileyebileceği ve dönüştürebileceğine iman ediliyor. İntelijentiye bir sınıf olarak özel bir misyon yükleniyor. Avrupa'ya düzen vermek misyonu. Ve Rus farmasonları bu restorasyonda en ön saflarda yer alacaklarına and içiyorlar. Edebiyat ve sanat entelijensiyanın yüklendiği misyonu yayma araçlarıdır. Bunlar da büyük bir sorumluluk olarak ortaya çıkıyor, kehanet olarak algılanıyor ve bu nedenle kelam ile haysiyet özdeşleştiriliyor. Teresa'nın Rusya'da yazarlar için ağır bir yük edebiyat, bu ağırlığın altında çökebiliyorlar demesi buydu. Rusya'nın heybesinde taşıdığı malların değerinin farkında olmayan bir deve olarak tanımlanmaya başlanması da bu zaman. Yüzlerce Rus genci 1786'da tahta çıkan Frederick nimayesinde Berlin'e Avrupa'da kurulacak yeni düzenin nasıl olması gerektiğini araştırmaya, salah ve selametin sırlarını keşfetmeye giderken onlarca dini tarikatla Rus farmasonluğunu öğrenmek için Rusya'ya geliyor. Bütün bu gelişmeler gizliliğin hiçbir türünden hoşlanmayan, kainatın sırlarını keşfetmeye çalışmak gibi uğraşların insanları dünya işlerine alıkoyduğunu saptayan Ekaterina'yı tedirgin etmekle gecikmiyor. Manastırları kapatmak suretiyle kırsal alandan sildiği dini, soyluların oturma odalarında görmek öfkelendiriyor. Eski Moskov'un dini ve kırsal kültürünün yeniden kıymete binmesi, kent edebiyatında beliren köy nostaljisi, Çariçe'nin Rusya'nın yüzünü batıya çevirmek için verdiği onca uğraşı boşa çıkartmış gibi duruyor. Rus farmasonluğunun batıla kaydığından kuşkulanan Novikov'un Hristiyan unsurlara yeniden ağırlık vermiş olması, Katerina'nın kapattığı manastırların keşişlerini desteklemesi ve nihayet Starovera'nın kutsal metinlerini basıp dağıtması bardağı taşırıyor ve tutuklama emri çıkıyor. Ne ki birinci Lenin'in aydınlanma hareketinin sonunu getiren de bu kararı oluyor. Çünkü Novikov, Saint Petersburg'un pragmatik batıcılığıyla Moskova'nın düşünsel doğruculuğunu bütünleştiren adamdır. Bu bağlamda aynı kalbi paylaşan ama gözleri aksi istikametlere bakan iki başlı kartala benzetiyorlar ki, bu kartal Rusya'nın simgesidir. Novikov akılla sezgiyi birleştirir, dünya ahvalinde gözlediği tutarsızlıkların, acıların arkasındaki nihai ahenki arar. Rusya'nın onu kaybetmesi demek, müritlerini kaybetmesi yani entelijansiyayı kendisine yabancılaştırması demektir. Nikolay Novikov'un sonu Rusya'nın sonuydu diyorlar. Tutuklanma emrini koca bir tabur yerine getiriyor. Zavallı yaşlı adam bir şehirmiş gibi koca bir birlik tarafından sarıldı. Önce Yaroslavl'a, oradan da Sibirya'ya sürülüyor. Orada ölüyor. Alexei'nin iki ata ruhu daha vardı. Modern Rus düşüncesini önlerine katıp sürükleyen iki dev dalga dedikleri Grigori Skovoroda ve Alexander Radishchev, iki dinsiz mümin. Skovoroda aristokratik Rusya'nın dışarılıklı ünvansız adamı, evsiz romantiği. Tütçev'den Pasternak'a uzanan Gnostik şairlerin, Lermontov'dan Dostoyevski'ye meyus romancılarının öncüsü. Yerleşik herhangi bir inanç sistemini sınırları içinde yaşanabileceğine inanmayan bir mümin. Fani dünyaya, toplumsal ve siyasi kötülüklere kaygısız kalabilecek kadar yabancılaşmış, daha zengin olan öbür dünyanın saklı pınarlarının ve yasak meyvelerinin özlemini çeken, ermişlik ile katıksız ben merkezcilik arasında asılı kalmış bir adamdı diye anlatıyorlar. Ve diğeri, tövbekar aristokrat dedikleri Radishchev, Avrupa eğitimi almış, ayrıcalıklı, buna karşın konumunun yapaylığından rahatsız, Turgenev'in kahramanlarını doğuran bir soylu. Ötekilerin acıları Radishchev'in vicdanını rahatsız ediyor. Skovoda'dan farklı olarak dünyanın kötülüklerine kaygısız kalamıyor. Daha adil bir toplumsal düzen kurmak istiyor. İnanıyor ki yiğitlik insanoğlunu ölümsüz kılabilecektir. İnsanlar ölümden daha az korksalar batıla esir düşmezler. Gerçek kendisini savunacak daha hamiyetli yandaşlar bulur. Galina Rus devrimcilerinin hemen hepsi kendilerinde bu adamlardan bir şeyler bulmuşlardır diyor. Lenin'in Skorovoda'yı hayranlıkla okuduğunu, hatta onun için bir anıt dikmeyi planladığını biliyoruz. Radishchev'e gelince onun müzesi Saratov'da. Skovoroda ve Radishchev farklı arka planlardan geliyorlar. Birleştikleri nokta, Premudrost, yani kainatın ve yaratılışın görünenin ötesinde ilahi bir amacı olduğu inancı. Hikmeti Ekaterina'nın fermanlarının üstünde bir hakikat olarak algılıyorlar. Saray kültürünün yüzeyselliğinden iğreniyorlar, taklitçiliği reddediyorlar. Skovoroda aydınlanmayı bütün benliğiyle reddeden bir kazak. Kiev Konservatuvarı'nın baş müzisyeniyken görevini terk ediyor, manastıra kapanıyor. Bir süre Kiev, Saint Petersburg, Kharkov, Moskova ilahiyat okullarında ders veriyor. Olmuyor, sadece o günün Rusya'sından değil, dünyadan da hoşnutsuzdur. Faust gibi bilginin resmi ve zahiri olanından kaçıyor, örgütlü mezheplerle ilişkisini kesiyor. Zamanla manastırlar da dar geliyor, kiliseden tamamen kopuyor. Artık stepteki yalnız dağdır. İçinde sadece bir eski ahit ve çeşitli dillerde yazılmış kitaplar olan torbasını sırtına vuruyor, yollara düşüyor. Tam 30 yıl Rusya'yı geziyor hikmetin peşinde ve yapayalnız. Mutluluk kendini bilmektir. Kendini bilmek Tanrı'ya doğrudan ilişki kurmaktan geçer. Ruhani ve maddi dünyaların arasındaki çelişki uzlaşmazdır. Nefsaniyet ve dünyevi hırslar iblisin başlıca kışkırtmalarıdır. Öldüğünde 1794 mezar taşına yazılmasını vasiyet ettiği yazı şöyle. Dünya peşimden koştu ama beni avlayamadı. Çoğu anlaşılamayan ama tüyler ürpertici şiirler, mektuplar, felsefi konuşmalar yazıyor. İnsanların saygısını kazanan yazdıklarından çok arayışındaki içtenlik ve süreklilik. Memleketi Ukrayna'da efsaneleşiyor. Yazıları kutsal metinler olarak elden ele geçiyor, yüzü ikonalara resmediliyor. Ekaterina'nın tepkisi ona ait her şeyi yasaklamak oluyor. Eserleri ancak ölümünden 100 yıl sonra basılabiliyor. Ama o zaman da tamam, çünkü sansüre tabi tutuluyor. Yazdıklarından bir parça olsun bir şeyler görmek istediydim. Bu adamdan neden bu kadar korkulduğunu anlamamı sağlayacak bir şeyler. Galina hikmetle diyaloglarından birkaç satır getirdi. İnsan, bana adını söyle, adını kendin söyle. Söyle çünkü senin yokluğunda düşüncelerimizin tümü çürük, kokuşmuş. Hikmet, eski günlerde bana Sofya derdi Yunanlar. Ruslar Hikmet diye çağırırlar. Romalılar Minerva ismini vermişlerdi. İyi Hristiyanlar İsa derler. Sofya, hikmet ve hikmetin olmazsa olmazı marifet demek. Minerva, pagan Roma'nın hikmet tanrıçası. Bu ikisinden bir kanat çırpmasıyla Hazreti İsa'ya erişmek ne kelime. Pagan ilahlarını onunla özdeşleştirmenin, kilisenin kabulleneceği bir yorum olmayacağını kestirmek için ortodoks olmak gerekmiyordu. Haklısın dediydi Galina. Skovoroda daha yüksek, sinkretik bir dinin peşindeydi. Sinkretik kelimesini ikinci duyuşumdu. Din ya da felsefede farklı inançların uzlaştırılması anlamına gelen terimi, Skovoroda'nın aynı pınardan kaynaklandığını saptadığı inançları birleştirme çabasını tanımlamakta kullanıyordu. Celaleddin Rumi'den etkilenmiş olmalı dedi. Rumi sinkretiklerin piridir. Şaşkınlığımı inanmamışlığıma vermiş olmalı. Üşenmedi kalktı kitaplıktan Divan-ı Şems'in eski bir İngilizce çevirisini indirdi. Alışık hareketlerle sayfaları çevirdi. İşte kendin oku. Ne yapsak ey Müslümanlar, ben kendimi tanımaz oldum. Ne Hristiyanım, ne Yahudi, ne kafir, ne Müslüman. Ne doğudanım, ne batıdan, ne yeryüzünden, ne denizden. Ne tabiatın ürününden, ne tavaf eden gökyüzünden. Ne topraktan, ne sudan, ne havadan, ne ateşten. Ne eterden, ne tozdan, ne varlıktan, ne küğünden. Ne Hindistan'dan, ne Çin'den, ne Bulgaristan'dan, ne İran'dan, ne Horasan'dan. Ne bu dünyadan, ne ötekinden, ne cennetten, ne cehennemden. Ne Adem'den, ne Havva'dan, ne Adem'den ve Rizvan'dan. Benim yerim yersizdir, izim işsiz. Ne bedendir, ne de ruhtur, sevgilinin ruhuna aidim ben. İkilikten uzaklaştım, iki dünyanın bir olduğunu gördüm. Aradığım bir, tanıdığım bir, gördüğüm bir, çağırdığım bir. İlk o, sonu o, dıştaki o, içteki o. Ya Hu'dan başkasını tanımıyorum, ya Manhu. Nereden tanışmış olabileceklerine gelince Mevlana 1207 Tacikistan doğumlu. Aile Cengiz Han'ın orduları doğduğu şehri zapt etmeden bir yıl önce kaçıp Konya'ya geliyorlar. Buda'yı bildiği gibi Gnostikleri, yeni Platoncuları da tanıyor. Galina'nın dediğine göre Konya'da o zamanlar henüz Ortodoks Hristiyanlığın etkisi altında, hatta sonradan camiye dönüştürülen İonya Piskoposu Saint Amphilosios Kilisesi'nin avlusundaki türbenin Eflatun'a ait olduğuna inanılıyor ki, Konyalı Müslümanlar Eflatun'a büyük saygı gösteriyorlar, hatta peygamber olduğuna inananlar da var. İonya Piskoposu da Rus Ortodoks Kilisesi'nin tarihinde önemli. Çünkü Katoliklere karşı Ortodoks akidesini savunan Kayseri doğumlu Aziz Basileus'un 329-379 yakın dostu. Rumi'nin ve hatta oğlunun iyi Yunanca bildiklerini şiirlerinden anlıyoruz. Her ikisi de Acemce ve Türkçeden başka Yunanca'da yazdılar. Sultan Veled'in Rabab Namasında 22 tane Yunanca şiir vardır.
Ayrım sonu.